Ayrım 17. Avrupa'dan İlme Demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 185. Necip'in gözü. Evet, göz. Arkadaşım, sınıf arkadaşım, dostum Necip'in gözü. Elbette beyniyle düşünüyor, kalbiyle hissediyordu Necip. Ama gözüyle de okuyor ve yazıyordu. Gözden giren kurşun kalbi de beyni de durdurdu. Göz çok anlamlı. Hani üç maymun simgesi vardır ya, görmedim, duymadım, bilmiyorum, konuşmam. Gözün olmasa bu kadar çok bilemez, bu kadar çok düşünemez, bu kadar çok yazamazdın demek istediler sanki. Benim Necip, şairim kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni der. O soysuzlar kör ol da görme beni dedi sanki. Necip ve benzerleri için pek çok niteleme yapılabilir. Ama bunlardan biri de herhalde toplumun gözüydüler olmalı. Hepsi de kara karanlıkları tarıyorlardı, deniz fenerleri gibi. Hepsinin son derece ilginç bir ortak yönü vardı. Milliciydiler, ulusal çıkar diyorlardı. Türk'ün hakkını gavur, yoksulun hakkını varsıl yemesin diyorlardı. Hele Türk'ün hakkını gavura, yoksulun hakkını varsıla yedirirken bir de din konmasın tezgaha diyorlardı. Mustafa Kemal'e sesleniyorlardı. Elsiz ayaksız bir yeşil yılan, yaptıklarını yakıyorlar Mustafa Kemal. Hani bir vakitler Kubilay'ı kestiler. Sen buyurdun kesenleri astılar. Sen uyudun asılanlar dirildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Atilla İlhan. Şehitlere döküyorlardı içlerini. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri. Mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri. Sakarya'da, İnönü'de, Afyon'dakiler, Dumlupınar'dakiler de elbet. Ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler. Siz topraktaki ulu köklerimizmişsiniz. Yatarsınız alkanlar içinde. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri. Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Kalkıp uyandırın bizi. Uyandırın bizi şehitler. Kuvayi Milliye şehitleri. Mezardan çıkmanın vaktidir. Nazım Hikmet. Şehitleri uyandıramadılar. Kendileri onların yanına gitti. Neydi Necip'in suçu? Kimleri kızdırıyordu en çok? En çok Kubilay'ı kesip asıldıktan sonra şimdi dirilten din tüccarlarını kızdırıyordu. Tıpkı Uğur Mumcu gibi, Muammer Aksoy gibi, Ahmet Taner Kışlalı gibi, Bahriye Üçok gibi. Üstelik Necip, fitresini zekatını sessiz sedasız yerine getirecek. Parantez içinde hem de kan bağışı gibi çok anlamlı bir şekilde kadar içten bir dindardı. Sonunda toplu ödeme yaptı. Amerika'sıyla, Almanya'sıyla bu hortlakların yabancı ve düşman ağa babalarını kızdırıyordu. Hani bu hortlaklar tarafından satıldığımız yabancı ve düşmanlar? Bunların sözde solcu, aydıncı, etnikçi, Avrupacı, fevkalade fanatik, demokrasici yerli yandaşlarını da. Ulusal çıkar düşmanlığı bunlara çok yakışan bir ortak nokta. Batı'nın, Türkiye'nin ulusal çıkarlarından, Mustafa Kemal'den hoşlanmaması normal. Çünkü kendi çıkarları söz konusu. Çünkü Çanakkale'yi 9 Eylül'ü unutamadıkları gibi 1453'ü hatta 1071'i bile unutamıyorlar. Fevkalade demokrat, uygar, insan haklarına, 3 kişilik etnik gruplara bile pek saygılı bu Avrupa'nın. Türk denince kanı beynine sıçrıyor. Voltaire'nin torunu olduklarını kanıtlıyorlar. Anladık, tamam. Ama buna asıllarını inkar edip bizimkiler de katılıyor. Mustafa Kemal uyuduktan sonra hortlayan Kubilay katili din tüccarları da 80 yıl önce İskilipli Atıf hocalarının ağzından Yunan'a karşı savaşmak kafirliktir diyecek kadar ulusal omurgadan yoksun. İskilipli asıldığı için de Mustafa Kemal'e düşmandırlar. Kazansalardı onlar Mustafa Kemal'i asmayacaklar mıydı? Hatta önceden idam fetvasını vermemişler miydi? Bir başkası yumurtluyor ki Necip kullanılmışmış. Gereken cevabı eşi Şengül kardeşimiz verdi. Biz sadece iki ek yapacağız. Birincisi, Uğur Mumcu için de aynı şeyler çok söylenmedi mi? Efendim, bu kadar bilgiyi nereden buluyormuş? Dillerinin altındaki bakla şu: Necipler, Uğurlar, parantez içinde kendi zibidi deyimleriyle, derin devletin adamı. Derin devlet, kamuoyunu kendi amaçları doğrultusunda etkilemek, yönlendirmek üzere yahut hasımlarına mesaj iletmek üzere onlara bilgi sızdırıyor. İyi de bu nasıl derin devlettir ki? Hep onun adamları öldürülüyor da, kendi yarattıkları derin devletin sözüm ona karşıtlarına, yani kendilerine, yani derin devlet düşmanlarına hiçbir şey olmuyor. Sakın derin devletin, hatta küresel derin devletin asıl adamları onlar olmasın. İkincisi Karen Falk bendesi gazetecilerin, profesörlerin, hatta diplomatların, büyükelçilerin, bir zamanlar Cumhurbaşkanı ile PKK arasında kuryelik yapmış yahut Almanlardan para aldığı açık açık yazıldığı halde gıkını çıkarmamış solcu dönmesi gazeteci müsveddelerinin, parantez içindeki bunlar aynı zamanda Karen Falk'un da hayatı canıdır, Fink attığı canım Türkiye'mde Necip'e kullanılmış diyebilmek için insanın ar damarının çatlamış olması gerek. Ya da bir zamanlar ücret karşılığı ajan provokatör olarak kullanılmış olması. Dünyanın her yerinde arayan hemen her türlü bilgiye ulaşır. Bir lokma bir hırka yaşamayı göze hele kelleyi koltuğa alan da yazar. Watergate, İran Gate skandallarını ortaya çıkaranlar hangi derin devletin adamıydı? Kelleyi koltuğa bir lokma bir hırka yaşamayı göze alıp arayan ve bulduklarını da yazana, yazabilene bilgiler, belgeler kendiliğinden akmaya başlar. O da bunları süzgeçten geçirip sağlamasını yapıp yazar, yayınlar. Sanıyor musunuz ki Uğur, Necip kendilerine gelen her bilgiyi sağlamasını yapmadan bir an önce ünlü olayım da öldürleyim diye paldır küldür kaleme almış çaylak gazetecidir? Ayrıca demokrasi, demokrasi diye diye demokrasi tepeleyen Karen Falk gazetecileri, demokrasinin asıl halktan, kamuoyundan gizli hiçbir bilginin kalmaması demek olduğunu savunmuyor mu? Uğur'un, Necmi'nin yaptığı da bu değil mi? Madem o kadar demokrattılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın 12 Aralık 2002 gecesi Kopenhag'da pek ihtiram ettikleri, pek demokrasici, pek insan haklarıcı, AB ve Birleşmiş Milletler yetkililerince sabaha kadar bir odaya Annan belgesini imzalaması için adeta hapsedildiğini, adamcağızın beni kurtarın, burada tutsak edildim, eskiden arkamızda Türkiye vardı, şimdi o da yok, dört bir yanımdan kuşatılmış durumdayım diye Ankara'lara, Lefkoşa'lara telefon etmek zorunda kaldığını niye yazmadılar? Kim daha demokrat? Uğur veya Necip mi yoksa siz mi? Kim kullanılıyor? Siz mi, onlar mı? Sonra önemli olanın yazılanların doğruluğu veya yanlışlığı olması gerekmez mi? Yani yazılanlar yanlıştı, yalandı mı denmek isteniyor? Yoksa doğruydu ama yine de yazıp efendilerimizin canını sıkmasalardı mı denmek isteniyor? Uğur Mumcu'nun yazdığı mobilya yolsuzluğu, zırhlı otomobil Vuralhan yolsuzluğu, Necip'in yazdığı Alman vakıfları Fethullah naneleri doğru olduğu halde mi yazılmamalıydı yoksa gerçek dışı mıydı? Mobilya yolsuzluğu ve Uğur Mumcu'nun diğer yazdıklarının yanlışlığını, yalanlığını bugüne dek kimse kanıtlayamadı. Alman vakıfları hadisesi mahkeme aşamasında ama her şey belgeli. Bir an için belge olmadığını varsayalım. Sadece Bergamalıların eylemleri söz konusu olsaydı casusluktan vesaireden söz edilmesi zaten imkansızdı. Ama durduk yerde Almanlar işe karışınca durum değişir. Almanlar niye birdenbire Türkiye'nin çevre sorunlarıyla ilgilenir? Sonra Türkiye'de başka çevre sorunu mu yok? Karadeniz'de Sinop açıklarına atılmış zehirli atık dolu varillerle niye ilgilenmezler? Getirip atanlar batılı İtalyan dostları olduğu için mi? Garibin Türkiye'nin garibin Bergama'sındaki siyanürle altın aranması gerçekten insaniyet namına onları bu kadar üzüyorsa, altın madenini Norveç firması işletiyor. Neden hiç gidip Norveç'te de çalışmıyorlar? Bırakınız çalışmayı, Alman vakıfları Norveç halkı ya da hükümeti nezdinde en küçük bir girişimde bulunmuş mu? Uğur Mumcu, komünist yönetim zamanında Bulgaristan'ın devlet şirketi Kintex aracılığıyla Türkiye'ye yönelik Batı mamülü silah kaçakçılığını ortaya çıkardığı zaman, sosyalist bir ülkeye kara çaldığı için faşist, veya Amerikan ajanı silahların Batı ülkelerin mamülü olduğunu yazdığı için KGB ajanı. Kintex'in ortakları arasında Adalet Partili milletvekillerinin de bulunduğunu yazdığı yahut tarikat siyaset ticaret üçgenine karşı çıktığı için dinsiz komünist olmuş. Hele Vuralhan yolsuzluğunda Vural Han'dan çok sözde solcu Baba ve Tosuncukları çetesinden ağız dolusu küfür işitmişti. Ve tabii derin devletin adamıydı. Şimdi Necip de hem eski ülkücü, hem yeni PKK temsilcisi, hem dinsiz komünist, hem de en garibi derin devletin adamı. Uğur Mumcu'nun yazılarıyla Necip'in yazıları arasında neredeyse 20 yıl var. Ama soysuz liberallerin kafasındaki iğrenç çorbada hiçbir değişiklik yok. Öte yandan sözde solcu, aydıncı, etnikçi, Avrupacı, fevkalade demokrasici yerli işbirlikçiler rahatlarına pek düşkündür. Yoksulluk gibi bir dertleri yoktur, kalmamıştır. Çünkü artık yerli yabancı sermayeye, patrona, özellikle döviz cinsinden paraya biat ettikleri için tuzları kurudur. Onlar artık sadece demokrasici ve insan haklarıcıdırlar. Ama sadece Kürtçüler ve din tüccarları adına, onlar için artık ulusal çıkarlar fevkalade banal, emek, yoksul, aç zaten anlamını unuttukları kavramlardır. Demokrasiyi sadece kendi amaçları için bir araç olarak kullanan din baronlarıyla, batıyla, sermaye ve Kürtçülerle niye yan yanadır bunlar? Dindar olmadıkları, Kürt olmadıkları, İngiliz, Fransız ve benzeri olmadıkları, fabrikatör olmadıkları halde. Çünkü ayakta kalmak için yamanacak bir kapıya, yalayacak bir kaba ihtiyaçları vardır. Geriye tek ortak nokta kalmaktadır. Tıpkı din tüccarlığı gibi demokrasi, insan hakları tüccarlığı. 1. Türkiye karşıtlığı, ulusal çıkar karşıtlığı, tam bağımsızlık karşıtlığı, Atatürk karşıtlığı, emek, aç, yoksul vurdum duymazlığı. 2. Ancak bütün bunlar Necip'in katlini açıklamaya yetmez. Necip, parantez içinde, tıpkı Uğur Mumcu gibi, tıpkı Ahmet Taner Hoca, Muammer Hoca gibi din baronlarına, Almanlara, hele adamı olduğu derin devlete ne kadar zarar vermiş olabilir? Kendisi öldürülerek verilen böyle zarara can kurban. Almanlar böyle bir işi tek başına beceremez. 50 yıldır Amerika'ya ilk defa Irak dolayısıyla kafa tutabildiler. Bu kadar kusursuz bir plan bu takımın işi değil. Ayrıca polis dut yemiş bülbüle dönüyor. Katiller sıra kıdem basıyorsa bilin ki bu iş özel uzmanlık işidir. Böyle bir planı önceki yazılarda Mumcu ve Parenti'nin kaleminden aktarılan kontra gerillasıyla, CIA ile, Gladios'uyla, NATO'suyla toptancı terör örgütü Batılı Ulusal Güvenlik Devletleri yapabilir. Bugün pek övülen Batı demokrasilerinde ulusal güvenlik devleti denilebilecek bir devlet içinde devlet vardır. Çeşitli ülkelerdeki aydınları, gazetecileri, papazları, işçileri, köylü önderleri, öğrenci liderlerini, sendika liderlerini, cemaat liderlerini sistematik olarak hedef alan gangsterlerin, uyuşturucu kaçakçılarının, suikastçilerin ve işkencecilerin çabalarından yararlanmış yüz binlerce insan öldürülmüştür. Necip'in, Mumcu ve Parenti'nin tanımlamalarına çok uygun bir hedef olduğunda artık kuşku kalmamış olmalı. Millici, ulusal çıkarları, tam bağımsızlığı savunuyor. Okuyor, araştırıyor, görüyor, en önemlisi bulduklarını, gördüklerini bütün açıklığıyla yazacak kadar cesur. Yani öyle tatlı sofrenki entelektüel, salon solcusu dantel değil. Militan, aydın, münevver. Üstelik Türkiye, Osmanlı'nın son dönemini aratmayacak dehşetli bir kıskacın içinde. Amerika ile birlikte Bağdat'a girse bütün Arap Müslüman dünyası karşısında iki paralık itibarı kalmayacak. Girmese Amerika ile kötü olacak. Hem de en büyük ortağı Amerika olan UPF'nin bir sentine dahi muhtaçken. Hele bir de Irak, ille de girecekse ABD ile birlikte Bağdat Fatih'i olmak üzere değil. Kürt devleti kurdurmamak üzere, Kuzey Irak'a kontrol için, yani adeta Amerika'dan bağımsız girmek ister. Üstüne üstlük, orada İngiltere'yi asla istemiyorum diyerek girerse. Bütün bunların anlamı, düpedüz ABD ile karşı karşıya gelmek, daha açığı ABD ile bir savaş. Tıpkı 80 yıl önce zamanın ABD'si İngiltere ile kapıştığımız gibi. Yani tarihin tekerrürü, yani kaderimiz. Ve iktidar malum. Ayrıca Kıbrıs'ı var, Ege'si var, Ermeni yaygarası var, patrikhanesi patriği var, AB'si var, borcu harcı parasızlığı, açlığı yoksulluğu UPF'si var. Ama yukarıda sayılanların hepsine rağmen bu ülkenin Kıbrıs'ı vermiyorum, AB'nin Kıbrıs kararını tanımıyorum. Irak'a kendi çıkarlarım doğrultusunda girerim. Hadi hava alanlarımı kullan ama askerini topraklarında istemiyorum. Kuzey Irak'ta İngiltere istemiyorum. Kürt devleti istemiyorum. Onun için ben de büyük bir güçle orada bulunacağım diyen bir damarı da var. Yani en zayıf anında içeriden yurt satıcıları, dışarıdan harbi düşmanla kuşatıldığı, ulusal değerlerin iktidara en az yansıdığı, en parasız pulsuz döneminde bile bir türlü tam olarak yola getirilemeyen böyle bir ülkeyi daha da sıkıştırmak için bir de teröre başvurmak hiç fena fikir değil. Necip de çok uygun bir hedef. Çünkü bunların tamamını o da diyordu. O da her şeye rağmen açlık, yokluk pahasına tam bağımsızlık diyordu. Necip'in öldürülüşünün düşündürdüğü başka şeyler de var. Cumhurbaşkanı, başbakan, başbakan yardımcıları, bakanlar, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları. Neredeyse bir devlet töreni. Bir top arabası eksik. Hep de öyle. Mumcu öldürülüyor devlet töreni. Kışlalı öldürülüyor devlet töreni. Hablemitoğlu öldürülüyor devlet töreni. İstenseydi bu insanların öldürülmesi önlenemez miydi? Yanlarına iki tane gariban polis vermek. Parantez içinde onlar istemiş olsalardı dahi. Marifet mi? Öldürüleceklerse bu ülkenin jandarma genel komutanı, or generalini, askeri uçağına bir numara çekip gene öldürmediler mi? Jandarma genel komutanı da mı korunmuyordu? Necip'in öldürülmesinden sonra evine, cenaze namazına, mezarlığa gelenleri, istenmedikleri kendilerine bildirildiği halde ekranlara koşuşturanları iki temel gruba ayırmak mümkün. Samimi olanlar ve olmayanlar. Samimi olmayanları tanımak, tanımlamak zor değil. Sırf bulundukları yer, yaptıkları görev, oturdukları masa dolayısıyla gelenler. Ankara Üniversitesi rektörü, tüm siyasetçiler, göremediğimiz, bilmediğimiz başkaları. Bunlar timsahgiller. Gelelim gözyaşlarında, öfkelerinde, üzüntülerinde samimi olanlara. Ki bunlar büyük çoğunluk oluşturuyor. Ancak samimi olduğundan kuşku duymadığımız bu duygularda Necip'i ve Necip'leri yaşarken yalnız bırakmış olmanın, her şeyi birkaç Necip'e, Uğur'a bırakmış olmanın vicdan azabı yok mu? Güçlü kaleme, yazacak bir gazete köşesine sahip olsaydık, kitabımızın yayınlanması için yayın evlerini zorlayabilecek, olmazsa internet sitelerinde yayınlayabilecek inada, ilişkilere, azme, bilgiye sahip olsaydık bile kaçımız onların yazdıklarını yazabilirdi? Cenaze törenlerine katılmak, öldürülmelerine tepki göstermek, vicdanlarımızı yıkamak olmuyor mu? Biz böylesine korkak, cahil, çocuk, uyup hainin ivasına, sancaklarını elden düşüren, düşmanı meydanda koyup evlerine kaçan olmasaydık, o samimiyetsizler Necip'i cellatlara teslime ve bu samimiyetsizliğe cesaret edebilir miydi? Çevrelerinde her zaman cenazelerindeki kadar kalabalık olabilseydik, hepimiz kendi çapımızda birer Uğur, birer Necip, birer Kışlalı, birer Aksoy olsaydık, bu kadar yalnız kalırlar, bu kadar sivrilirler, hatta öldürülürler miydi? Önü sonu devlet memuru, seçilmiş şehir emini yahut gazeteci maaşlarıyla kilo kilo altın, 250 bin dolarlık birkaç ev sahibi, milyon dolarlık servet sahibi olup, bunu da hediyelerle açıklayanların, yani eşkıyaların dünyaya hükümdar olduğu bir ortamda. Necip, Necip'lerin bütün müktesebatlarına, birikimlerine rağmen dönüşü verselerdi, değerlerine satı verselerdi, abat olacaklarını bilmelerine rağmen, neredeyse bir lokma bir hırka yaşamayı göze almalarına duyduğumuz hayranlıktan üstümüze bir koku sinsin hiç değilse diye takılmadık mı tabutlarının peşine? Elbette hiç kimse ölmesin. Ama Necip'ler ölmez, Uğurlar ölmez filan değil. Öldürüyorlar işte. Ama geride kalan samimiler kendilerini sorgulayabiliyor, hele gidenlere gıpta edebiliyorsa böyle ölüm yeğidir. Anlatılamayan öfkenin çığlığı fırın gibi ağızlarda sessiz. Sessiz açılan ağızlarda öfke yalaz yalaz. Hükmeden görkemli haykırışlar, fısıltı kadar sessiz. İçinde sıkıntılar, karşında sıkıntılar, yanında yörende sıkıntılar. Dışındaki sıkıntılar çoğaldıkça öfkeyle hüzünle eksiliyorsun. Sıkıntılar arsızlaştıkça dışarıda öfkeyle tenhalaşıyorsun. Ama içindeki sevgiye elleşemiyorlar. Dışındaki sıkıntılı karalar da öfkeli. İçindeki sevgili som inanç. Beynindeki ak yıldızların korumasında rahat. Kalabalık tenhalıklarında yalnız ecesi yıldızlar gibi. Tek fark Yıldızlar ölmez. Sen ölürsün. Hak bellediğin yolda tek öl. Her kalabalık yaşam, hep kalabalık ölüm müdür? Ali Tartanoğlu. Yeni Hayat. Sayı 98. Aralık 2002. İstanbul. 17. ayrımın sonu. Sayfa 195.